Elimizde Kur'an gibi ilahi bir kitap varken, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajları çok ayan beyan, bütün kitaplarda varken ve bunları da alimler bizlere açıklarken, bizler İslami emirlere karşı, İslamiyet'in bir takım şeylerine karşı tembellik gösteriyoruz. Bu tembelliğin sebebi ne, kaynağı ne? Çok önemli bir mesele. Yani bir bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de çok yüksek hakikatler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete, bu insanlara çok çok yüksek hakikatleri, hedefleri göstermiş ama Müslümanların haline bakıyoruz. Hali gerçekten yani çok acınacak bir durumda. Bu nereden kaynaklanıyor? İçinde bir şey var. Haşa onda bir şey yok da insanlarda bir şey var. Bu bir defa belli. Kur'an-ı Kerim semavi kitaplar içerisinde en mükemmel ve bütün diğer kitapların hakikatlerini içinde saklıyor. Ve kıyamete kadar bütün insanlara rehber olacak vüsatte, genişlikte. Biz 20. asır insanları olarak, tabii geçmiş asırlara biz gitmiyoruz. Geçmiş asırlarda, özellikle İslamiyet'in ilk zamanlarında bir bakıyoruz ki İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in etrafında o kadar çok koşturuyorlar ki oradan aldığı hazla, şevkle dünyada kulluk görevleri peşinde o kadar çok koşturuyorlar ki biz onlara imreniyoruz sadece. Ama kendimize şöyle bir bakıyoruz. Namaz kıl, zekatını ver, dürüst, olgun bir insan ol gibi emirler karşısında yaya kalıyoruz onlara nispeten, değil mi? Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bunun temelinde ne var? Acaba bunun temelinde İslamiyet diye hani birilerinin tabiriyle yutturulan başka bir İslamiyet mi var? Çok açık ifade edecek olursak acaba mezhepler mi bu meseleye engel oluyor? Eskiden beri mesela 1300 senedir, 1200 senedir yazılan kitaplar mı buna engel? Bunların hepsini kaldırıp atalım mı? Direkt Kur'an-ı Kerim'e mi dönelim? Yoksa bu kitapların içinde bir hakikat var da biz onlara mı ulaşamıyoruz? Bu kitapların daha doğrusu ya da müçtehitlerin, İmam-ı Azam'ın, İmam Malik Hazretleri'nin, İmam Şafii, İmam Hanbel Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu mezheplerin Kur'an-ı Kerim'in yanındaki yeri nedir? Sünnet açısından bunlar nasıl değerlendirilebilir? Bunlara bir makam verilecek de verilecekse nasıl bir makam verilmesi lazım? Ya da kaldırıp atılacaksa atılması mı gerekiyor? Gibi aklımıza da bin bir türlü sorular takılıyor bu arada. Yani acaba kaynak neresi? Kaynak bunlar mı? Suçlu bulunacaksa bunlar mı? Yoksa suçlu bulunacaksa biz kendimizde mi bu suç var? Kendimiz mi suçluyuz yani? İşte bunlar bizim aklımızı hayli karıştırıyor ve bazı medya kuruluşlarında da bazı insanlar bunun üzerinde de şiddetle duruyorlar. Kimisi mezhepler olmasın diyor, kimisi bu kitapları kaldırın atın diyor. Kimisi diyor işte şeriat denilen insanların uydurduğu Kur'an'ın dışında başka bir İslam var diyor. Bunu kaldırıp atacaksınız. Kur'an Müslümanlığı yerine ikame edeceksiniz, koyacaksınız diyor. Ve buna benzer birçok kimse bu konuda çeşitli yollar gösteriyor.
Hatta sünnete gölge düşürme gibi.
Sünnete gölge düşürme, sünneti ortadan kaldırma, hadisleri ortadan kaldırma, inkar gibi bir takım noktalara da gidiliyor. Konu önemli yani. Bayağı önemli. Biz bu konuya girmeye çalışacağız, irdelemeye çalışacağız bunu. Tabii biz şahsen kendi adıma konuşacak olursak bu konularda konuşmaya kalksak belki biraz yaya kalırız da biz fetvayı Bediüzzaman'dan sorduk. Bediüzzaman da bize cevap veriyor. Sunuhat adlı eserin içerisinde bir bölüm var. Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası diye. Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası. Yani Kur'an'ın mutlak hakimiyeti, kayıtsız, şartsız hakimiyeti.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'in asırlar üstü bir hakimiyeti var. Kıyamete kadar bir hakimiyeti. Hatta sonsuza dek Kur'an-ı Kerim'in bir hakimiyeti var. İşte bu hakimiyeti üzerinde bir bahis var. Bu hakimiyet üzerinde bir bahis. Burada da iki ayet-i kerime. Estaizu billah ve atasimu bi hablillahi cemiyan ve la teferraku. Va'tasimu. Yani Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşüp dağılmayın diye ayet-i kerime. Allah'ın ipi yani Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Kur'an-ı Kerim'den ayrıldığınız zaman işte ayrılığa düşerseniz gibi burada kesin bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Estağfirullah Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin sadakallahu lazim. Şu yüce kitap ki birinci derece bu kitaptan maksat murat Kur'an-ı Kerim. Bu yüce kitap ki onda asla şüphe yoktur. O Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için yani takva sahipleri için bir yol göstericidir. Eğer istiyorsanız, doğru yolu bulmak istiyorsanız işte Kur'an-ı Kerim budur. Ama içinde asla şüphe olmayan bir yoldur. Bu iki ayet-i kerime ışığında bu meseleyi açmaya çalışacağız ama zannedersem bu hafta bitecek bir konuya benzemiyor. Ama bir kısmını açabilirsek ne ala. Ben az önce de anons edildi. Dursun Ali Erzincanlı, Fethi Erol Bey ki sesini Almanya'dan telefonla katılmasıyla duyuyorduk, dinliyorduk şimdiye kadar. Yanımıza geldiler. Şu anda stüdyomuzdalar. Ona da bir hoş geldiniz diyorum hemen peşiyle. Ve diğer arkadaşımız Tayyip Karakaya. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Stüdyomuzu şereflendirdiniz. Hoş bulduk. Ben konuyu hemen daha doğrusu konuyu derken mikrofonu Dursun Ali Erzincanlı'ya veriyorum. O bize eğer buradan bir takım bu konuyla ilgili bölümü eğer okuyabilirse biz de herhalde üzerinde bakalım ne diyor diye anlamaya çalışıyoruz.
Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası. Ümmeti İslamiye'nin ahkam-ı diniyede gösterdiği teseyyüp ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur. Erkan ve ahkam-ı zaruriye ki %90'dır, bizzat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadi olan mesail-i hilafiye ise %10 nispetindedir. Kıymetçe mesail-i hilafiye ile erkan ve ahkam-ı zaruriye arasında azim tefavüt vardır. Meseleyi içtihadiye altınsa öteki birer elmas sütundur. Acaba 90 elmas sütunu 10 altının himayesine vermek, meczedip tabi kılmak caiz midir?
Evet, caiz midir? Ben Fethi Bey'e sorayım. Yani uzaktan telefonla katılıyordu ama şimdi stüdyoda baş başayız. Ben Fethi Bey'den başlayayım.
Evet. Ya da öncelikle caiz olan ne?
Evet. Şimdi Dursun Ali Bey metne girdi. Öncelikle gerçi girişte Kenan Hocam meseleyi vurguladı. Önce onu bir tekrar belki ifade etmek lazım. Yani bugünkü dersin burada Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası başlığında bir soru var. Bu sorunun cevabı birinci paragrafta işte o caiz midir değil midir? %10, %90'a tabi olur mu? O noktaya gelecek. Ancak bu neyin cevabıdır? Öncelikle bu soruyu zihinlerde biraz daha açsak iyi olacak diye düşünüyorum ben. O da şu, Ümmet-i İslamiye'nin ahkam-ı diniyede gösterdiği teseyyüp ve ihmal. Böyle bir şey var önce. Soru ne? Bu ihmalin, yani ahkam-ı Kur'aniye'de, Kur'an'ın temel hükümlerinde, emirlerinde, nehilerinde. Belki bunu da açmak lazım. Emir ve nehiler. Gerçi pratikte bunlar anlaşılıyor. Ümmetin bir tembelliği, bir gevşekliği bu konuda bir tespit var önce. Ümmetin bu konulardaki gevşekliği, farzları yerine getirmeme, haramlardan kaçınmama, bildiği halde bunları yapmama belki veya bilmediği halde mi yapma? Bu da bir soru belki. Ama benim gördüğüm şahsen bugünkü ümmetin ahkamı diniye dediğimiz dinin temel hükümleri farzlar ve haramlar olarak emirler ve nehiler olarak alırsak yani buralarda gösterdiğimiz gevşeklik ve tembellik bilmemekten değil. Ama gevşeklik ve tembellik kesin söz konusu. Yani ben daha çok yeni köyden geldim. köyde de gittiğimizde köy hali bilirsiniz. Daha küçük bir toplum. Herkes birbirinden çok haberdardır. Herkes birbirinin iyi kötü maddi manevi durumlarını bilirler. Ehli imandır köylümüz, insanımız. Ama gidiyoruz. İşte temel, en başta ahkam-ı diniyenin ilk aklımıza gelen belki namaz işte. Namazda yarım saf cemaat oluyor, bir saf cemaat oluyor. Ama gidiyorsunuz çok küçük bir köyde 3 tane kahve sigara dumanı içerisinde ağzına kadar dolu. Ha, bu belki bu soruyu açıyor bize. Yani ümmeti İslamiye'nin bugün dinin temel meselelerinde gösterdiği tembellik, gevşeklik nedendir? Soru bu. Bunun açılımı zaten aşağıda. Belki sizin cevabı vermez, işte bir program değil, belki 2 programda bu sorunun cevabı verilecek. Neden dinde gevşeklik var? Neden dinde tembellik var? Bilmemekten mi? Bildiği halde eğer bilmemektense bu bir problem. Onun cevabını arayacağız herhalde. Bence bilmemekten değil. Yani bir kere farzlar, haramlar, emirler ve nehiler Kur'an'da genel hatlarıyla biliyorlar. Ben soruyorum köyde. Yani içkinin haram olmadığını bilen var mı? Yani biz kendimiz. Namazın farz olmadığını bilen var mı? Ondan sonra zekattan habersiz olan var mı? Bunlardan hep haberdar insanlar yani. Sadakadan habersiz olan var mı? Yalan söylemenin yanlış olduğundan, haram olduğundan haberi olmayan var mı? Hep söylüyorlar, hep biliyoruz ki hakikaten haberimiz var. Yani yalan söylemek iyi bir şey değil. Yani Kur'ani bir hüküm olarak da biliyor, vicdani bir hüküm olarak da biliyor. Yani girmiş. Ama toplumda bunlar var. Ki soruda işte ümmeti İslamiye'nin dinin hükümlerinde, Kur'an'ın hükümlerinde gösterdiği tembelliğin bence en mühim sebebi diyor Üstad burada Bediüzzaman Hazretleri. En mühim sebep nedir? Onun açılımında Kur'an'ı bir tahlil ediyor önce. 2 bölüme ayırıyor Kur'an'ı. Bir, %90 ahkam, dini hükümler ki burada ihtilaf yok. Yani mezhep anlamında da çok ihtilaf yok. Bugün ümmetin inançları açısından da ihtilaf yok. %10'da ihtilafi konular var, tartışılıyor. Televizyonlarda tartışılıyor, mezhep imamları tartışmış vesaire.
Yani ahkam dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de çok açık, net ifadelerle kesin olarak belirtilen meseleler. Bunlar ahkam. Namaz kılın diyor. Yani bu kesin olarak belli. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın diyor. Mesela
abdesti tarif ediyor Kur'an yani.
Tabii, evet. Abdesti tarif ederken yüzlerinizi yıkayın. Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Başınızı mesedin, ayaklarınızı da yıkayın diyor. Şimdi bu kesin mi? Kesin bu. Ayet-i Kerime'de yüzünüzü yıkayın diyor. Yüzünüzü وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü, yüzlerinizi yıkayınız. وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِكِ Ellerinizi de yıkayınız. Nereye kadar? Ta dirseklerinize kadar yıkayınız.
Tarif de ediyor yani.
Tarif de ediyor. Şimdi bunlar kesin. Kur'an-ı Kerim'de kesin emirler. Evet. Bunlara ahkam deniliyor. Yani açık, net, sarih olan ifadeler. Şimdi yıkayınız derken nereni yıkayın diye bir şey yapmıyor. Yerini tarif ediyor. Şuraya yıkayın diye. Burada kesin bir emir var. Şimdi bunlar ahkam olarak kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Allah'ın kesin emri ve açık, net ifadeleri bunlar. Bunlarda hiç tereddüt yok. Bu tarz ifadeler mesela diyor ki cennet vardır. İman edip de güzel işler yapanlara müjde ver ki işte altından nehirler akan cennetler onlarındır. Bu açık ve net, kesin. Öldükten sonra tekrar dirilme hadisesi, haşir meselesi var. Bu kesin. Kıyamet var, kopacak. Bu kesin.
Ölüm hak.
Ya, ölüm hak. Yani bunlar açık ve net ifadeler. Yani bunlar üzerinde kesinlikle ihtilaf olamaz. Niye? Çünkü çok açık ifade edilmiş. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'de başka manalara gelme ihtimali olmayan açık, net ifadeler ahkam-ı Kur'aniye, zaruriyat-ı diniye tabir ediliyor buna. Ya da ahkam-ı zaruriye tabir ediliyor. Bu tabirler kullanılıyor bunlar için. Kur'an-ı Kerim'in kesin ve net ifadeleri. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in asıl malları. Tabiri caizse. Bunlar kutsi noktalar, esaslar, temel noktalar. Şimdi bunlara ahkam-ı Kur'aniye, ahkam-ı Kur'aniye ya da Kur'an-ı Kerim'in temel esasları, temel dediğimiz zaman bir bina neyin üzerine oturuyorsa işte bunların üzerine oturuyor. %90. Ha, ihtilaflı konular var şimdi.
Evet.
Yani nedir mesela yüzlerinizi yıkayın dediği zaman acaba kulak memeleri bu yüze dahil mi? Değil mi? Kollarınızı az önce söylediğimiz gibi dirseklerinize kadar yıkayın diyor. Dirseklerinize kadar dediğinde dirsekler de işin içine girer mi girmez mi? Yani şimdi bu ihtilafi konu, hani girer mi girmez mi? Kur'an'da böyle bir ifade var. Peki ben bunu nasıl anlarım? Şimdi bunun üzerinde peygamberimize bakıyor. Peygamberimiz böyle uygulamış. İşte bu Arap gramerine bakıyor. İşte dil bilgisi şeyleri var. Meselenin içine giriyor. Ondan sonra orada anlaşılan konu bu noktada da bazen ihtilaf olabiliyor. Bazen de olmuyor. Bunlar yüzde kaçını teşkil ediyor? İslamiyet'in işte Kur'an-ı Kerim'in tamamının %10'u. O kadar bir şey.
Burada biraz tekrar mahiyetinde olacak ama esas...
Ben Fethi Bey'in sözünü kestim aslında. Ahkam dedi, ahkam-ı Kur'an'ı açıklık getirmek için ben girdim araya. Belki cümlesini tamamlayacaktır, bilemiyorum.
Ya da şöyle yapalım, ben söyleyeyim, Fethi Hocam devam eder. Yani o zaman İslamiyet'in esas kuralları, sizin de vurguladığınız gibi dini hükümler, ahkam-ı diniye tabir edilen ve bunlar %90'ı, büyük bir çoğunluğu bunlar teşkil ediyor. Diğer itilaflı konular da %10. Temel teşkil etmeyen, hakkında kesin ve açık hükümler bulunmayan kısım. Şimdi siz konuşmanızın başında söylediniz, günümüzde çok popüler ve popülist olan birisi şuradan bahsediyor. İşte Şafii İslam'ından bahsediyor, Hanifi İslam'ından bahsediyor. Yani her bir mezhebi sanki farklı İslam'mış gibi algılayarak o şekilde ifade ediyor. Oysa ki burada benim anladığım şu, bunlar temel konularda ayrılığa düşmüyorlar. Yani %90'ında ittifak ettikleri için ve diğer konularda ihtilaf olsa bile temelde aynı. Ve %90'ı bir kenara bırakıp da işte sanki bunlar farklı İslam şekliymiş gibi telakki etmekte pek tutarlı olmuyor. İşte ya da şu deniliyor, işte 500 senedir Şafiler abdestsiz namaz kılıyor ya Hanifiler. Yani bu şu anlama geliyor, yani iki mezhepten birisi yanlış abdesti olmayınca, çünkü namaz da olmuyor. Halbuki az önce söylediğimiz gibi %10 ihtilaflı meseleler. Yani farz olan nedir? Sizin söylediğiniz gibi başın meshedilmesi. Birisi diyor ki 1/4, bir başkası diyor ki hayır, Kur'an'ın hükümlerinden şu anlaşılır, tamamı. Ama neticede hüküm aynı. Başın ıslatılması. Yani toparlarsam söylediğim gibi yani sanki bunlar çok temel noktalarda ayrılığa düşmüşler de bu ayrılık onları farklı İslam kategorisine sokuyormuş tarzında davranmak ve o şekilde sözler sarf etmek herhalde tutarlı değil.
O zaman Allah-u Teala'nın bize indirmiş olduğu hükümlerde, Kur'an-ı Azimüşşan'da zaten bize gerekli olan %90'ı şeksiz şüphesiz belirtilmiş. Hiçbir açıklamaya ihtiyaç duyulmadan. Fakat %10'unda sadece bakış açılarında bazı yorumlarda ihtilaf var. Mesela bu yorumlardaki ihtilafa bir örnek verip ardından bir soru soracağım. Fethi Hocam'ın sözünün arasına üçlüce girdik. Üçlü bir giriş oldu. Öncelikle bakış açılarında mezheplerdeki ihtilafı mutlaka ikisinden biri veya üçünden biri doğrudur dersek bu işin içinden çıkmak mümkün olmayacaktır. Çünkü ihtilaf da yani bir mantık kuralı burada. ele alınıyor. Üçüncü halin imkansızlığı. Yani mutlaka ikisinden bir tanesi doğru olacak. Bir tanesi yanlış olacak. İki doğru bir arada olmaz diye. Mesela şu an benim karşımda saat var. Ve bu saatin var olduğunu söylemek bu %90'a giriyor. Yani bu zaten belli. Ama ben diyorum ki benim karşımda. Tayyip Bey hayır diyecek. Benim solumda diyecek. Çünkü onun karşısında değil. Ama ikimiz de doğruyu söylüyoruz. İkimizin arasında mutlak bir doğru bulamayız burada. Zaten var olanı Kur'an %90 olarak gerektiği şekilde vermiş. Peki bu ihtilaflarda yani %10'daki ihtilaflarda ben bir kul olarak hata yapmış olsam bu ihtilaflarda sorumluluğum ne olur? Çünkü en büyük endişe buradan kaynaklanıyor. %10 ama abdeste bir sorun varsa namazda benim zaten zihnim sürekli abdest olacak. Acaba abdestim oldu mu olmadı mı diye. Yani bir mezhebe göre yaptım ama ya o mezhep doğruysa gibi bir düşünce benim aklıma geldiğinde. Sorumluluğum ne olur bu %10'da?
Aslında şu anda bir fetva istiyorsun ama o fetvayı İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle demiş. Alimlerin ihtilaf ettiği yani farklı farklı görüşler ortaya koyduğu bir şeyden Allah sual sormayacak demiş. Soru sormayacak. Yani sual sormayacak demek sorumlu ondan olmayacak. Mesul değil. Ondan mesul değil, sorumlu değil. Bu fetvayı İmam-ı Gazali Hazretleri vermiş. Yani siz %90 Kur'an-ı Kerim'in kesin emirlerini yerine getiriyorsanız meselenin özünü artık kurtarmışsınız siz. Ha ihtilaf konuları. Peki bunlar değersiz bir şey mi? Atacağız mı bunları? Yok canım öyle bir şey yok. Bunlar çok değerli bir meseledir. Yani onlar da buradaki ifadelerle altın hükmünde diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in açık ve net emirleri, mesajları birer elmas sütun diyor, sütun. Direk bunlar, koca koca direkler. Ötekiler birer altındır, her bir meselesi bir altın hükmündedir yani. Onlar da değerli, altın değerli ama elmas sütun, tabi değeri pahası yani paha biçilmez değerdir.
Altınlar elması süsler, yani o sütunları süsler.
O zaman yani bir kul olarak bunun fazla sıkıntısını yaşamamış olacağım. Çünkü halk arasında az önce Tayyip Bey'in de ifade ettiği gibi yani biz her mezhebin baktığı farklı bir İslam. Adeta kaç tane insan varsa o kadar İslam çeşidi var diye düşünüyor. Halbuki zaten bütün mezhepler arasında Kur'an %90'ını veriyor. O %10'da da bazı bakış açılarında farklılıklar oluyor. O da bizi imtihan olarak fazla etkilemeyecektir. O zaman bizim %10'un üzerinde fazla durmamızdan mı kaynaklanıyor Kur'an'dan ve bu uzaklaşmamız?
Şimdi önce şu noktaya bir cevap vermek lazım aslında. Yani Hanefi İslam'ı denildi. Bu tabirler çok bana sakil geliyor. Böyle ağır geliyor.
Sert.
Sert ifadeler bunlar. Söylerken biraz şey yapıyorum. Yani benim alışmadığım bir üslup bunlar. Biz ve hoşlanmadım. Yani biz hoşlanmadığım da bir üslup. Duyuyoruz maalesef. Sık sık bunu tabii burada da duyuyoruz. Her yerde de yani bunu medyada da işitiyoruz vesaire de. Şimdi tabii bu Kur'an İslam'ı her bir mezhebede bir İslam adı takıyor. Bazı kimseler diyor işte Hanefi İslam'ı, Şafii İslam'ı vesaire gibi. Hatta Anadolu İslam'ı, Arap İslam'ı gibi böyle bir siyasi şablonları da var. Bunlar sadece içtihadi şablonlar değil, siyasi şablonlar da bunların tamamı tabii bir şeyler söylüyor insanlar da bunun çerçevesini çizemiyor. Şimdi böyle bir şey yok aslında. Bütün mezheplere şöyle bir bakıyorsunuz ki mezheplere o Anadolu İslam olsun, Arap İslam olsun, ne olsa olsun şöyle hepsine bir bakın şöyle bir. Evet arada incelikler var, bazı ince nüanslar var, farklar var ama bunlar çok cüzi miktarda. Bunun çok cüzi, çok basit farklar olduğunu Kabe-i Muazzama'ya gidince görüyorsun. Orada ne Anadolu İslam'ı, hele hac meselesinde, hac mevsiminde herkesin tamamen şeye ihrama girdiği ve bembeyaz kefene girdiği bir ortamı düşünün. Ne Arabı kalmış, ne Zencisi, ne Türk'ü, ne şusu, ne busu. Yani hiçbir mezhebin farkı da orada hissedilmiyor. Yok, hissedilmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak demiş ki namaz kıl demiş. Cenab-ı Hak demiş ki hac yap demiş. Ve herkes de namaz kılıyor. Hem de imamın Allahu Ekber sesiyle bütün eller havaya kalkıyor. Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber diyerek rüküye gitmesiyle bütün insanlar rüküye gidiyor. Böyle tek tip oluyor. Bütün şekil halka halka orada tek şekil meydana geliyor. Bütün insanlar. Hani nerede kaldı Anadolu İslamı? Nerede kaldı işte Şafii İslamı bilmem nesi? Bu Allah namaz kıl diyorsa, şu şekilde kıl demişse hepsi aynıdır. Ha, arada çok ince, fark edilmeyecek kadar ince noktalar var. Yani herkes rüküye aynı anda giderse, secdeye aynı anda giderse, Allahu Ekber diyerek namaza koşarsa, haçta da herkes bir tek noktaya giderse ve aynı şeylerle beyk Allahümme lebbeyk derse, işte İslamiyet'in temeli burada yani. Burada hiçbir ayrım göremiyorsun ki siz. Yani ne siyasi bir İslam farkı görüyorsunuz burada, ne de mezhebi bir fark görüyorsunuz. Yani hani Hanefi İslamı, Şafii İslamı, hadi ayırt et bakayım orada. Yok. Hiçbir şey yok. Herkes Allahu Ekber deyip namaz kılıyor. Şimdi burada niye böyle bir birlik var? Çünkü %90'ını herkes Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Bütün Müslümanların müşterek malı Kur'an. %90'ı da herkese açık ve net bir şekilde yapacağı görevleri, esasları, temel meseleleri söylüyor. Ha, o hacının bir tanesi abdest alırken başını dörtte birini mesheder, öteki tamamını mesheder. Bu bir ince detaydır. Kıymetlidir. Altın kadar değeri vardır. Çünkü bir hadise dayanıyor. Hadisi düşünmek peygamberi düşünmektir. Peygamberi düşünmek Allah'ı düşünmektir. Bir huzur veriyor insana. Rabbinin mükemmel bir kulu olma noktasında sen bir gayret sarf etmişsin. Amelini daha mükemmele doğru götürüyorsun. Peygamberimizin yaptığı tarzı en güzel şekliyle bulmaya çalışıyorsun. Tabi bir gayrettir, altın değerindedir. Ama elmas sütunlar, direkler İslam dünyasında böyle dimdik ayakta tutuyor. Bütün insanların iç dünyasında Kur'an'dan gelen bir direk var. Konumuz bu değil aslında. Buna cevap vermek gerekir diye düşündüm. Ben de oradan geldim. Ama konumuz şu. Peki Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde bu kadar mesele söylediği halde bizler o açık ve net söylediği konular hakkında niye gevşek davranıyoruz? Niye o Allah'ın açık ve net bir şekilde söylediği konuları hayata geçiremiyoruz, yaşayamıyoruz? Namaz kıl diyor, işte ezan okuyor, sallanıyoruz sağa sola. Sadece içimizde belki keşke namaz kılsaydık iyi olurdu, yani namaz kılmak iyi olur diyoruz. Fakat bir geriye doğru İslam dünyasının genel manzarası bu. Adeta onu duymaz, yani duymayan bir insan havasını da biz sergiliyoruz arada. Ezan okunuyor. Ezan sıradan bir ses gibi gelmeye başlıyor.
Ülfet etmiş.
Yani sebebi ne? Bunun tembelliğin kaynağı ne? Nereden kaynaklanıyor bu? Asıl konumuz bu bizim, evet, aslında, ama biz tabii kafaya takılan bazı noktalar da var. Soru işaretleri var. Onları silmemiz lazım ki o konuya geçelim.
Birbirleriyle karşılıklı meseleyi tartışmalarına ve bir farklı belki nüans yani olarak farklı sonuçlara varmalarına sebep olmuş ya da farklı görüşlerin yer aldığı %10'luk bir bölüm var ki onlar da işte ifade edildi, temel değil işin yani birazcık daha şeyinde ne diyoruz ona, üçüncü derecede, yani temel Kur'an'ın temel mevzularında ihtilaf yok da ikinci, üçüncü derecedeki uygulamalarda farklı fetvalar, farklı görüşler oluşmuş ve bugün dini konular, dini bir sohbet, dini bir program, Kur'an'ın, İslam'ın, Müslümanlığın konuşulduğu bir program olduğu zaman hemen böyle birileri hani el kol kesme ya da birileri imamların ihtilaf ettiği konular gibi bu %10'luk meseleler üzerinde konuşa %90 temel mevzular var. Onlar Allah emretmiş. Orada ihtilaf yok. Bunu da yapmıyoruz. İhmallerimiz de var. Gerçekliklerimiz de var. Ama bir türlü oraya gelemiyoruz. Biraz önce ifade ederken siz bu namaz konusunu dediniz de
Bediüzzaman'ın anlatıyor namazı, uzun uzun uzun anlatıyor Risale-i. Sonra diyor ki yani bu kadar böyle, yani karşılığında Cenab-ı Hak büyük vaatleri var. Yani bir emri var. Yapıldığı zaman da çok büyük vaatler var. Önce razı olacak, cennetine koyacak, cemalini gösterecek. Böyle bir cennet gibi bir ücret verilen bir ibadetin ücreti az mı ki? Suhre gibi ifadesini kullanıyor. Yani böyle suhre nasıldır? Yani isteksiz. Böyle kılsam da olur, kılmasam da olur ifadesini kullanıyor. İşte bu suhre gibi davranışın altyapısı nedir? Neden insanlar böyle isteksiz? Çok amiyane ifadeler vardır. Böyle şeye gitmek istemeyen çift süren öküzler için kullanılır. Böyle affedersiniz şey gibi. Yani böyle bir türlü gitmek istemez yani böyle falan. Yani bu tür bir davranış şekli bu. Yani isteksiz olma. Manevi meselelerde ki yukarıda da dini, ahkam-ı diniyede gösterilen teseyyüp ve ihmal. Onu tembellik şeklinde ifade ediyor. Buradaki metninde, metnimizde konu. Şimdi %90 üzerinde tam konuşulmuyor. %10 tartışılıyor. %10 aile sohbetlerini, dini programları, kahve sohbetlerini, iş hayatındaki ikili ya da üçlü beşli sohbetlerin temel mevzusu oluyor %10. Halbuki biz %90'ı önce çok iyi sindirmemiz ve bakmamız lazım. Ve buradaki o %10'da, %10 ihtilaflı konulara takılıp kalmamızın sebebini de buradan herhalde çıkartmamız lazım. Yani nedir bu sebep? Oraya takılıp kalıyoruz. Ya da gündem bunlarla oluşuyor, buralarda kalıyor. Neden %90'a geçemiyoruz?
Öncelikle yani halk, biz böyle %90, %10 ayrımını bile yapamıyoruz ki. Biz... Hatta şuna benzetiyorum, ben bir çalışma yerinde, bir iş yerinde her gelen kendince bir şey söylerse, sonuçta çalışmayan bir işçiye niye çalışmıyorsun dediği zaman ben ne yapayım, şu işi yapıyorum, öbürü diyor ki yok onu yapmayacaksın, bunu yapacaksın. Yani bir çok başlılık gibi görülüyor ama bunun %10 değil de biz tümüyle İslam'ın hemen hemen her aşamasında aynı şeyin olduğunu zannediyoruz. Yani belki halk bugüne kadar biz %90'ı sapasağlam, %90'ını Kur'an zaten veriyor. %10'luk bir ihtilaf söz konusu. Sürekli, Fethi Hocam'ın da ifadesiyle, sürekli ihtilaflı konular gündeme getirildiği için, çünkü karşılıklı tartışmadan nefs hoşlandığından dolayı bütün programlarda da ihtilaflı konular gündeme gelecektir. İhtilaflı konular gündeme gele gele, o %90 bir kere zaten siliniyor. Sadece %10, %100 gibi görünüyor.
%10, %90'a engel oluyor.
Şimdi konumuz niçin tembel davranıyoruz? Evet. Kur'an-ı Kerim açık olarak bize emrediyor, şunu yap diyor ya da yasaklıyor, bunu yapma diyor. Ya da şunu yaparsan senin için şöyle mükafatlar var diyor. Biz de o mükafatları sanki az görüyoruz değil mi? Sizin az önceki ifadenizde.
Ya da tehditlere pek dikkat etmiyoruz. Korkmuyoruz belki. Neden korkmuyoruz?
Şimdi burada tembel davranmanın sebebinin birinci sebebi. Burada şu. Ana sebep şu. Kur'an-ı Kerim'in o %90 kısmı denilen, direkt Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizim anlayabileceğimiz noktalara biz dikkatlerimizi vermiyoruz. İtiraf konularına veriyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl diyor. Şimdi namaz kıl emrine siz ulaşabilmeniz için bak nerelerden, hangi ihtilafları halletmeniz lazım. Ve daha oraya gelemedi, bizim Türkiye'ye henüz gelemedi. Kadınlar cemaatte namaz kılsın mı, kılmasın mı? Kadınlar cemaatin arkasında mı kılsın yoksa erkeklerin arasında mı kılsın? Kadınlar cenaze namazı kılar mı, kılmaz mı? Bayram namazı kılar mı, kılmaz mı? Şimdi biliyorsunuz geçen Ramazan'ı hep böyle geçirdik. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Acaba bunu notalara bağlı kalarak mı okuyacağız yoksa bağlı kalmayarak mı okuyacağız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e hadi geldik, biraz onu okuyacağız da acaba nasıl yapacağız? Şimdi bir şunları bir bitirebilsek de bir Kur'an-ı Kerim'i bir okusak acaba %90 nedir, ne değildir bir onları göreceğiz. Sonra onu atlıyorsun, geçiyorsun. Az önce Dursun Ali kardeşimizin de dediği gibi mesela diyor yani yapmış, şu mezhep bunu demiş, şu alim bunu söylemiş. Bu alim ya hangi birisini yapacağız? Ya boş ver ya, bir sürü karışık işler diyoruz ve bunu biz lisan söylemese bile hareketlerimiz onu diyor. Boş ver diyor. Yani boş vermiş zaten hareketlerine. Ne namaza gidiyor ne niyaza gidiyor. İslamiyet sadece namaz niyaz değil tabii. İslamiyet çok bütündür, çok geniş emirleri var. Yani bugün aya çıkacak teknolojiyi de yakala diyor. Allah'a karşı kulluğunu da bir tarafta yap diyor. Yani bütün insanın her türlü kabiliyetlerine hitap eden bir din var o şey. Kur'an-ı Kerim'in emri var. Ben onu kastediyorum ama namaz olarak sembolize edildi. Ben onu diyorum. Allah'ın emri namaz. İlk akla gelen. Şimdi burada insanlar Kur'an-ı Kerim'in asıl malının yani %90 kısmına ulaşamıyor. Ne yapıyor bu defa? Bu ihtilaf konuları üzerinde. Zihni kalmış. Şimdi onu aşacak. Bir defa nefis yoruluyor, akıl yoruluyor, insanın kabiliyetleri yoruluyor. Kur'an-ı Kerim'e gidinceye kadar yoruluyor. Bu ihtilaf meselelerinden yorgun düşüyor insanlar. Oraya gelecek de Kur'an-ı Kerim'i açacak. Açmaya bile şey bulamıyor. Ha burada ne var? Kur'an-ı Kerim'e direkt olarak bütün bunları bıraksa. Kadın mı? İşte erkekler kılacak. Şunu, yok işte namaz detayları böyle mi yapılacak, böyle mi yapılacak? Bunları bir defa bir kenara ilk etapta bırakmamız gerekiyor. Yapacağımız şey o Kur'an-ı Kerim'e hemen sarılıp %90 kısmını önce ben bir anlayayım da şu açık seçik olan şeyleri. Şu ihtilaflı konulara geldiğim zaman bakalım ne diyorlar diye o zaman geleyim oraya. Bir şu %90'ı elde edeyim. Birinci hedef bu olmalı. Çünkü buradaki ifadede şu var. Kur'an-ı Kerim'in açık seçik olan hükümleri %90'dır diyor. Bunlar elmas sütun. Bak elmas sütun. Elmas sütunları, o ihtilaf konuları da altındır. Altınların emrine vermek caiz mi diye soruyor. Aslında caiz olur mu ya? Elmas sütun, koskoca bir elmas direği var. Direği düşünün. Buna bir paha da biçilmez. Çok önemli, değerli bu. Öbür tarafta içtihat konusu da altın. Şimdi elmas mı altının hizmetinde olmalı yoksa altınlar mı elmasın hizmetinde olmalı?
Altınlar elmasın hizmetinde olmalı.
Yani o direkleri süslemek için o birer altını kullanırsın sen orada. İyi olur. Daha da şık görünür. Parlak görünür.
Ya binanı ayakta tutan unsurlar elmas sütunlardır.
Elmas sütunlardır. Binayı, İslamiyet'i ayakta tutan meseleler bunlardır.
Evet.
Önce bu sütunları elde etmek lazım. Ondan sonra o sütunları elde edildikten sonra süsleme işi daha sonra. İhtilafi mesele. Ama ne olmuş? Mukalliklerin hatasıyla diyor. Yani nedir? Mesela mezhepleri mezheplerin peşinde giden insanlar. Hanefi mezhebinden, Şafii mezhebinden, Maliki mezhebinden ya da herhangi bir alemin ya da herhangi bir tarikatın şeyhinin peşinden giden insanlar. Hangi şeyin peşinden giderse gitsin. İslamiyet'i öğrenmek için gidiyor ya, Kur'an-ı Kerim'e ulaşmak için gidiyor ya. Bunları mukallit denilir. Yani o şeyi taklit eden. İmam-ı Azam değildir de İmam-ı Azam'ı taklit eder değil mi? Onun için de mukallit denilir. Bu mukallitlerin hatası diyor. Taklit edenlerin hatası yüzüne bu ihtilaf konuları sanki İslamiyet'in ta temel meseleleri hükmüne geçmiş. Onlar elmas sütün olmuş. Elmas sütünü o hükmünde olan Kur'an-ı Kerim'in açık seçik ifadeleri de hükümleri de altın hükmüne geçmiş. Belki o kadar da değeri olmamış. Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Altın değerini bile veremiyoruz ona. Ha şimdi burada şöyle bir şey var. Netice çıkıyor. Kur'an-ı Kerim niye bu kadar önemli? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir kutsiyet vardı herhalde. Kutsiyet ne? Maneviyat veriyor insana. İnsanın vicdanında, iç dünyasında bir hareket veriyor Kur'an-ı Kerim. Hadi namaz kıl demiyor sana. Namaz kıl deyinceye kadar senin bütün duygularını harekete geçiriyor. Yerinde duramıyorsun ki sen. Bu defa diyorsun ki kılayım şu artık şu namazı diyorsun. O onu söylettirecek hale getiriyor seni Kur'an-ı Kerim. Bu kutsiyettir, bu maneviyattır. Kur'an-ı Kerim direkt olarak bunu sana veriyor. Ahkamda o var. %90 kısmında o var. Mesela diyor ki, Mülk suresinde geçen bir ayette ne diyor? Sizi ben diyor, yoktan inşa ettim. Sonra
Sizi görmeniz için göz verdim, kulak verdim. Değil mi? Bir dil verdim yani. Göz kulak örneğini veriyor. Azalarını sayın. Bir de hissetmeniz için, duymanız için kalp verdim.
Evet.
Şimdi sen yoktan var. Bunu kim söylüyor sana? Seni yaratan Allah sana. Arada bir vasıta var mı? Yok. Direkt olarak sana söylüyor. Ben sana bak hissedecek bir kalp verdim. Yani artık bütün insanlığın yapısına sahipsin sen. Olayları takdir edeceksin. Verilen nimetlere karşı o nimetleri takdir edip teşekkür edeceksin. Böyle kabiliyetler verdim sana. Görüyorsun, işitiyorsun. Hiç yoktan bir defa var olmuşsun. İnsan olmuşsun. Kalp gibi duyarlı bir şeye de sahipsin. Onu da sana vermişim. Sana vermişim. Karşına alıyor Cenab-ı Hak seni Kur'an'da. Kalilem ma teşkur. Şükrettiğin şey çok az. Yani yaptığın, ortaya koyduğun ibadet çok az. Namaz kıldığını bunu bile kılmıyorsun. Kılarsan bile namazın içinde bin bir türlü dünyevi işler beyninde dolaşıyor. Anne yaptı seni, namaz kıl demedi. Az şükrediyorsun dedi sana. Ama oraya kadar seni muhatap alarak zaman zaman böyle uyarılarda bulundu. Yani senin insanlığın nerede kalmıştı? Azarladı seni. Zaman zaman da tehdit ediyor. Bak kılmazsan da sana cehennem gibi dehşetli bir azap veririm diyor. Ha, bir taraftan da teşvik ediyor. Bak tehditten belki duyguların harekete geçmedi. Yaparsan da diyor cennet gibi şöyle şöyle şöyle şeyler var diyor. İnsanı alıyor, eviriyor, çeviriyor, kutsiyet. Allah yarattığı kuluyla baş başa konuşuyor Kur'an'da. Senin bütün duygularını harekete geçiyor, vicdanını harekete geçiyor. Ondan sonra namaz kılma meselesine geldi. Ha ben peki namaz kılmam lazım artık diye seni Kur'an-ı Kerim o duruma getirdi. Peki nasıl kılacağım ben namazı? Ha namazı nasıl kılacağına dair mesele de işte İlmihal kitaplarında var. O zaman aç Mehmet Paksutu hocamızın İlmihalini, orada onun şeklini öğren. Değil mi? Orada nasıl namaz kılınacaksa onun şeklini öğren orada. Nasıl? Ama o noktaya gelinceye kadar maneviyat, kutsiyet oluşuncaya kadar Kur'an-ı Kerim'in açık seçik ifadelerinden sen kendini bir dizayn edeceksin. Ben bir kulum. Ama bunu ben bir kulum derken de sadece dilinle söylemeyeceksin. Bütün duygularını söyleyecek hale geleceksin. Kur'an-ı Kerim seni oraya getiriyor. Maneviyatıyla, kutsiyatıyla. İşte %90'ı bu. Ha ben nasıl kılayım? Nasıl kılacağının tarifini de orada İlmihal kitabında yazılı ya da fıkıh kitaplarında yazılı. Açıp oradan yani oradan bağ bakacaksın. Ondan sonra ha orada yazar. Namazın farzları şuymuş. Ayette şöyle geçiyormuş. Hadiste de böyle geçiyormuş. Şu sünnetmiş. Şu da işte adabıymış. Orada da tarifi var. Şekli var. Ha sen bunu öğrenirsin. Ama Allah'ın huzuruna durduğun zaman vicdanınla, bütün duygularınla, bütün aklın fikrinle Allah'ın huzuruna durursun. O zaman ayet-i kerimenin dediği çıkar sahabi gibi. Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri kir kir titrer. O hale gelirsin. Şimdi nedir? Biz o Kur'an-ı Kerim'in bizi o hale getirecek %90 kısmını bırakmışız. %10 namaz nasıl kılınır? Parmak oynatılır. Ettehiyyatı okunurken parmak ayağa kalkar mı? Bu basit almak için söylemiyorum. Sünnet o. Çok önemli bir mesele. Önce biz namazı terk etmişiz. Yani parmak meselesiyle uğraşacak bir halde değiliz ki. O halimiz yok. Bir defa oraya kadar bir gelelim bir önce bir.
O zaman başta sorulan sorunun bir cevabı ortaya çıktı herhalde.
Yani orada asıl şey şu. Yani evet. Biz kadınlar namaz kılsın. Erkeklerin arasında mı kılsın? Yok işte efendim namazda ben şunu mu yapacağım? Bu daha sevaptır. Bak falan kes bunu yapıyor. Falan kes bunu yapıyor diye. Devamlı olarak bu detay, ince, basit mesele, affedersiniz çok yanlış kelime kullandım. Detay meseleler içerisinde zihin devamlı meşgul olursa o kutsiyet denilen, maneviyat denilen Kur'an-ı Kerim'in o altın sütunları, elmas sütunlarına ulaşamazsın. Senin kalbin de ulaşamaz. Duyguların da ulaşamaz. Aklın fikrin de ulaşamaz. Sen o zaman ne yapacaksın? Ezan okunurken ezanı bile duymamaya başlayacaksın. Evet. Camide sizin söylediğiniz gibi Fethi Bey, yani birkaç saf olacak. Bu sefer kahvelerde sigara dumanının altında millet o kadar yoğun böyle havasızlık içerisinde
yani, oraya rağbet çok olacak.
Rağbet çok olacak yani, hadise o.
Ya burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani bir kere problem neydi? Avam müminin, yani Müslümanların, ümmeti Muhammed'in Kur'an'ın %90 temel meselelerinde gösterdiği tembellik ve gevşekliğin sebebini. Sebebi ha, burada yatıyor ki bir, ümmetin aydınları ya da ümmete yön veren iletişim vasıtaları, televizyonlar, radyolar, hatta ve hatta eğitim kurumlarında işte görevlilere kadar bunu insanlığa eğiticiler, din görevlileri vesaireler de dahil. Eğer hakikaten buralardaki bu kurumlar bu %10'luk meseleyi tartışıyorsa, ki Türkiye'de tartışıyor, öbür tarafta %90'lık meseleler, temel farz olan meseleler ya da en başta işte biraz önce siz söylediniz, sahabeler işte Allah anıldığı zaman ayet onları tarif ediyor ki kalpleri titrerdi. Ve imanları artardı zikredildiği zaman Allah. Sahabenin tarifi veya bu kitapların müellifi, Nur Penceresi programının bir özelliği de var malum. Risale-i Nur eserlerinden yapılıyor. Hani hatıralarda geçer. Van'da eski dönemde, eski Said döneminde, yani Molla Hamid, hani Bediüzzaman Hazretleri'nin ibadetteki, namazdaki o hal ve etvarını görünce, yani biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor diye bir şeyi var. Evet. Anlatılır, hatırası var. Yani namazda öyle bir hal, öyle bir dikkat, öyle bir duruşu, tavrı, upudiyet hali var ki Said Nursi Hazretleri'nin, onu bir espri olarak hani böyle ifade ediyor. Yani biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor. Ama Bediüzzaman nasıl bir Allah'a ibadet ettiğinin farkında. %90'ın farkında. Ha, onun kıldığı namaz da tabii ki benim kıldığım namaz. Ya da namaza gelmeyenlerin kademe kademe bunu, ya da herhangi bir meseleyi verdiğin sözde durma. Diğer sadece tabii ki bugün namaz bir sık sık zikrediliyor. Ama temel, önde gelen farzlardan ya da Kur'an'ın temel meselelerindendir. Bunun yanında zekat var, sözünde durma var, helal yeme, helal içme, haramlar var. İçki içmeme, domuz eti yememe vesaire. Yani Kur'an'ın temel meselelerinde gösterdiğimiz hassasiyet ya da gösteremediğimiz hassasiyetin sebebi nedir? Ha, sebebi budur. Yani biz nasıl bir Allah'a inanıyoruz, bunu bir gözden geçirmemiz lazım. Yani ben köyde bir ifade etmiştim. Yani şöyle bulunduğumuz muhitteki zengin ağalar gibi mi acaba tasavvur ediyoruz Allah'ı? Yoksa gerçekten gök ve yer ve içindekiler tüm mülkün sahibi olan bir Allah'tan mı? Gücü her şeye yeten. Hani uzun zaman bu bizim Salı Nur Penceresi programının müdavimleri bilecekler. Kelime-i, cümle-i tevhidiye diye ifade ettiğimiz La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. Gücü her şeye yeten, hayat sahibi olan, ölmeyen, mülkün sahibi olan, hamd kendisine olan, kendisine dönülecek olan bir Allah'tan mı? Yoksa basit işte bildiğimiz dünyevi büyükler gibi bir Allah'a mı inanıyoruz? Herhalde problem biraz da burada, ki kutsiyet burada zaten.
Cenab-ı Hak kendini de tarif ediyor, affedersiniz. Cenab-ı Hak kendini de tarif ediyor ama layık olduğu tarzda tarif ediyor. Biz onu tarif etmekten aciz. Kur'an-ı Kerim'de bunu sana hissettiriyor. Ve aynı zamanda istediklerini de iyi tarif ediyor. İstediği şeyi de açık ve net bir şekilde sana söylüyor, öğretiyor. Ve bu istedikleri şeyi yapmak için seni nasıl teşvik edeceğini iyi biliyor. Ve yasakladığı şeylerden seni nasıl uzaklaştıracağını da iyi biliyor. Çünkü Cenab-ı Hak Allah'ın gıyıptır. Cenab-ı Hak seni yaratmış, senin ne olduğunu biliyor. Onun için önce bir onun terbiyesinin yaltına girmek lazım. Yani bizim anlayacağımız açık seçik ve açık net olarak Kur'an-ı Kerim, hani biz diyeceğiz, çokları da diyecekler şimdi, yani biz Arapça bilmiyoruz, yani nasıl anlayacağız falan. Bugüne kadar onu çeşitli yönleriyle bize aktaran çok tefsirler olmuş. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in yerine geçmez ama mealler var, tefsirler var. Oradan biz bunu anlayabiliriz. Anlamaya çalışırız yani direkt olarak. Şimdi direkt olarak bu kaynağı anlamaya çalışırız. Arap da kendi dil biliyor ama bugünkü Araplar, Arap dünyasında dolaştı yıllarca. 15-16 sene mi geçti benim oralarda? Arap da Kur'an-ı Kerim'i senin benim gibi anlıyor. Niye? Çünkü onun kullandığı dil ile Kur'an-ı Kerim'in dili oldukça farklı. o da okuduğu zaman o da bizim gibi anlayabiliyor. Ha ne yapacaksın? Tefsirler vasıtasıyla, işte mealler vasıtasıyla vesaire o %90'ını elde etmek için ne kadar gayret varsa sarf edeceksin. Yani
bir araya gireceğim ama bu noktanın biraz belki açılmasına sebep olur diye. Yani Arap'ın Kur'an'ı bilmesiyle ya da Türk'ün ne kadar bildiği konusunda burada bir nokta var, önemli bir mesele var. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor değiliz ki bir anlamda. Yani %90 ahkam meselesinde hani biraz önce dedik ya, namazın farz olmadığını bilen, yani bilmeyen var mı yani? Mesele bilginin bir adım ötesi var. Yani bilgi var da Arap da biliyor. Kur'an'ı belli ölçüde anlıyor. Biz de anlıyoruz Allah'ın emir ve nehilerini. Doğrudan okuduğumuz ayetten anlamıyorsak bir insan yani yaşadığımız toplumda yani kıldığımız cumalar, dinlediğimiz hutbelerden, sohbetlerden, temel aldığımız eğitim daha ilkokul seviyesinden başlayan bir eğitimle biz birçok şeyleri biliyoruz da bilmekle iş bitmiyor. Yani oradaki izan, oradaki iman, oradaki tefekkür, oradaki o kutsiyete erişmede problemimiz var zaten. Yoksa bugün dersimizin başındaki soru, ahkam-ı diniyedeki tembelliğimizin sebebi nedir'in cevabı, biz ahkam-ı diniyeyi bilmiyoruz da onun için yapmıyor değiliz yani. Biliyoruz ama yapmıyoruz.
Eksik olan kutsiyet.
Evet, o kutsiyeti biraz açmamız lazım. Nasıl? Yani bilmediğimizde mi? Araplar biliyor da onlar da %100 bugün her şey yapılıyor mu? Bizdeki durum nedir? Problem burada, kutsiyete erişmek, marifet-i ilahiyeyi, kutsiyeti elde etmektir herhalde. Bu bizim için de, onlar için de aynı şey.
Kutsiyet her derde deva tabiri var ya, tam buna layık. Evet. Bütün dertlerimizin devası, ilacı bu. Şimdi burada bir ibare var. Az önce okurken Dursun Ali Bey orayı okumadı. Oraya kadar geldi bir paragraf arasında. O parafta diyor ki cumhuru bürhandan ziyade mehazdeki kutsiyet imtisale sevk eder. Bu bir prensip gibi. Alıp yazabilirsiniz ama manalarını öğrenmek lazım bu kelimelerin. Cumhuru bürhandan ziyade mehazdeki kutsiyet imtisale sevk eder diyor. Bu şu. Yani halk. Kitaplarla fazla haşir neşir olmayan sıradan halk. İnsanlar yani, işte sıradan Müslümanlar yani. Derinlik kazanmamış insanlar.
Çoğunluk.
Çoğunluk yani. Yani genel veçece bizler yani, bizler. Bizi tarif ediyor burada. Hani şimdi halk denildiği zaman da bir farklı bir şey anlaşılmasın. Biz çok aristokratik yani, İslamiyet'in aristokratik katı tabakasını oluşturmuyoruz. Biz de halkız. Şimdi affedersiniz. Halkı İslamiyet'in emir ve yasaklarına ya da Kur'an-ı Kerim'in istediği şeylere sevk eden, yönelten, koşturan mehazdeki kutsiyet. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisindeki, kaynağındaki kutsiyettir. Kutsi oluşudur. Şimdi kutsi her derde deva dedik. Şimdi deva derken nedir? İnsanın iç dünyasında şevk verip hemen namaza doğru koşturan, yani insanın iç dünyasında eğer namaz olursa ezan okur okumaz insan koşturur değil mi? Namaza koşturur. Yalan söyleme diye bir şey olduğu zaman hayatını da verse, kutsiyet varsa içerisinde, o şey yalan söylemez. Zara, kendi zararına da olsa yalan söylemez. Rüşvet alma. Tamam, Allah alma demişse almaz. Mehazdeki kutsiyet. Kutsiyet ne? Allah'ın Celle Celaluhu muhatabı olduğunu hissetmesi insan. Kutsiyet bu. Sen neyin üzerindesin? Sen neyin emrini yerine getiriyorsun? Neyin yani kimin yasakladığı şeyden kaçınıyorsun? Kim o? Allah. Ha, kutsiyet burada işte. Yani bunu, bu emri söyleyen kim? Allah'tır. O zaman o emir kutsidir.
Peki hocam, yani şöyle bir örnek aklıma geldi. Şimdi bir patron ve işçileri var çalıştırdığı yerde. Patron işçisine direkt olarak, muhatap olarak burada azami derecede çalışacaksınız. burada olduğunuz için çalışmak durumundasınız. Ve şu hareketi de yapmayın diye herhangi bir hareket söylüyor. Bir patronun direkt söylemesi var. Bir de aynı şeyi belki günlerce orada çalışan başka arkadaşlarından duyması var o insanın. Artık sürekli patronun sesiyle, patronun kelamıyla duymadığı için o arkadaşlarının söylediğini sadece arkadaşlarının işte ağırlığı ne kadarsa ona verecektir. Ve basite alacaktır o sözü. Şimdi biz direkt Kur'an'dan emirleri almadığımızdan, yani araya bazı açıklama yapan, işte şu şekilde yaparsanız Allah sizi sever veya bazı bilgiler aktarılıyor ve bunları biz sadece bir tavsiye. Ama Kur'an'a gittiğimizde Kur'an direkt Allah-u Teala'nın emriyle karşılaşıyoruz. O zaman değişiyor. Kutsiyet olsa olsa bu muhatap olma. Kulla Allah-u Teala, kulun kendisi yani ihsan makamı gibi kul kendisini Allah-u Teala'nın huzurunda hissediyor ve direkt muhatap o kelama, ilahi kelama muhatap kendisini buluyor.
Şimdi müsaade ederseniz metne dönüp sizin söylediklerinizi biraz benim anladığım şekilde söylemeye çalışacağım. Yani soru işte Müslümanların dini kurallarda tembellik etmesinin sebebi nedir? Şunu anladım. Dinin, bunun sebebi, önemli bir sebebi şu. Dinin temel kuralları ikinci plana atılıp ikinci plandaki konular ki %10'unu teşkil ediyor, öne alınması. Birinci dereceye alınması. Önemli sebebi bu. Şimdi Kenan Hocam da söyledi, Fethi Hocam da söyledi. Yani bir tembellik var. Ya pratikte bir eksiklik var. İnsanı harekete geçiren kutsiyet dediniz. Burada da geçiyor. Şimdi kutsiyet o %90 hükümlerde çok daha açık bir şekilde görülüyor. Tesirli bir şekilde. Yani Allah, kim söylemiş bunu? Allah. Allah söylemiştir duyduğu zaman tamam artık, yani söyleyecek bir sözü yok. Fakat günümüzde olan %10 üzerinde yoğunlaştığı için, ki %10 söylediğimiz gibi itilaflı, tartışmalı konular ve bu konularda çoğunlukla işte tenkitler oluyor, şahsi, bazen şahsi çıkarlar da oluyor, benlik oluyor, işte diyor ki şu alimin görüşü böyleyse benim görüşüm budur diyor. Onun kitaplarını bir kenara atıyor, kendi kitapları aynı konuma sokuyor. Ha böyle tartışmalı, kargaşalı bir ortamda da kutsiyet olmuyor. Kutsiyete intikal etmek oldukça zor. İnsanı da tahrik ediyor, nefsini tahrik ediyor. Durum böyle olunca tabii ki kutsiyet de olmuyor. Kutsiyet olmayınca da tembellik de oluyor. O zaman camiler değil de kahveler dolup taşıyor. Evet.
Konuyu Kenan Hocam derleyip toparlayacak. Ben de bir örnekle, yani Kur'an'da bir ayet-i kerimede bir kutsiyetin üzerine madem biraz yoğunlaştık. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Bakara suresinde 21 ve 22. ayetlerde ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Allah-u Teala kendini tarif ediyor bir kere. Sizi ve sizden öncekileri yaratan bir Allah. Ona kulluk edin.
Mücerret kulluk edin demiyor. Sizi ve sizden öncekileri yaratan.
Yaratan Allah. Tarif var yani. Cenab-ı Hak kendini tarif ediyor. Diyor. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin.